Ayrım 2. Halk Çocuğu. Hakan Aygün. Sayfa 20. İnönü'nün yerine Erdoğan olsa çok partili hayata geçer miydik? Biliyorum, bazı CHP'liler var ki İnönü'nden huylanıyorlar. Atatürk sonrasının iyi yönetilmediğini düşünüyorlar. Bence CHP'lilerin İnönü'yle gurur duymaları ve her yerde yüksek sesle haykırmaları gerekiyor. Sadece tek bir neden bile İnönü'yle gurur duymak için yeterli. O da çok partili döneme geçiş. Herkes şapkasını kafasının önüne koyup düşünsün. Tayyip Erdoğan sabah akşam tek parti dönemi uygulamalarından ötürü saldırdığı İnönü'nün yerinde olsa milli şefliğe veda edip serbest seçimlerin önünü açar mıydı? Tek başına iktidarı yitirmeyi kabullenemeyip iktidarı paylaşmak istemeyen ve tek adamlığa özenen Erdoğan İnönü'nün yaptığını yapabilir miydi? Hiç sanmıyorum. Bugün oturdukları koltuklarda milleti kuyruklara mahkum etmekle camiyi ahır yapmakla suçladıkları İnönü sayesinde oturuyorlar. Sonra da sabah akşam İnönü'ye salla gitsin. 7 Ocak 1946'da CHP'den kopanların oluşturduğu Demokrat Parti'nin kurulmasıyla tek partili dönem sona erdi. Cumhurbaşkanı, milli şef ve CHP'nin değişmez genel başkanı sıfatlarını taşıyan İnönü yeni oluşumdan memnundu. Partinin lideri, eski silah arkadaşı Bayar'la görüşmüş, tek kaygısı olan laikliğe bağlı kalma güvencesini de almıştı. CHP'den kopan milletvekilleriyle artık Demokrat Parti de meclisteydi. Fiilen çok partili döneme geçilmişti. CHP ve DP'nin yarıştığı 1946'daki genel seçimler pek adil sayılmazdı. Çünkü DP örgütlenemediği için 16 ilde seçime katılamamış, katıldığı illerin bazılarında da milletvekilliklerinin tümü için aday gösterememişti. Olması gerekenin tersine iktidar partisine avantaj sağladığı düşünülen açık oy gizli sayım vardı. CHP 465 sandalyenin 397'sini kazanmıştı ama bu zaferin geçici bir zafer olduğunu hissediyordu. 1950 seçimleri için daha fazla halka açılmaya ihtiyacı vardı. Bitmek bilmeyen mağdur edebiyatına ilk hedefler beyannamesi önlemi. Demokrat partililer seçimin üzerine düşen gölgeyi yıllar boyunca haklı olarak dile getirdiler. Belki de günümüzün AKP'sinde de bitmek bilmeyen mağdur edebiyatının miladıdır 1946 seçimleri. Çünkü bu mağduriyet edebiyatı dini siyasete alet etmeyle birleşerek 1950 seçimlerini kazanacaktır. Kuşkusuz 23 yıl tek başına ülkeyi idare etmiş bir parti için duyulan birikmiş hoşnutsuzlukta DP'lilerin mağdur edebiyatına hizmet etmiştir. 11 Temmuz 1947'de yayımlanan 12 Temmuz beyannamesi adı verilen metinde İnönü'nün bir başka büyük adımıdır. Açıklamadan önce Çankaya Köşkü'ne davet ettiği Demokrat Parti lideri Celal Bayar'la da paylaştığı metinde çok partili hayata geçişin ikinci büyük adımını atar. Milli şef ve değişmez genel başkan sıfatlarını bıraktığını açıklar. Artık tek partinin lideri değil, iki partiye eşit bir cumhurbaşkanı olduğunu kayda geçirir. Muhalefetteki Demokrat Parti'nin iktidardaki CHP ile eşit şartlarda mücadele edebilmesi gerektiği de metine dökülmüştür. 16 Şubat 1950'de çıkartılan milletvekilleri seçim kanunu, hakim denetiminde gizli oy açık tasdif esasını getirmişti. Böylece sandıktan ezici çoğunlukla DP'nin çıkacağı oy verme süresi tamamlandığında İstanbul Sıkı Yönetim Komutanı tarafından iletilen arzu ederseniz sandıklara el koyulabilir mesajı İnönü tarafından geri çevrilmiştir. Oysa İnönü'den sonra Cumhurbaşkanı olan Bayar, parti liderliğini bıraksa da sapında kocaman bir DP yazısı bulunan bastonu elinden hiç düşürmedi. İşte günümüzün inatla İnönü karşıtı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığındaki rol modeli bu Bayar'dır. Bir İnönü'ye, bir de İnönü'yü eleştirip ömür boyu Cumhurbaşkanlığı hayalleri kuran ve 2015 Haziran seçimlerinde AKP için seçim meydanlarına çıkan Erdoğan'a bu gözle bir kez daha bakın derim. CHP'nin dille imtihanı, ava giderken avlanmak. Demokrat Parti iktidarı ile birlikte önceleri Atatürk'e saldıramayanlar süre geçtikçe Atatürk'e de saldırmaya başladılar. Günümüzde sağ partilerin anası kabul edilen Demokrat Parti'nin popülist yaklaşımları ve oy kaygısıyla deniz istismarı yapması CHP'nin pusulasını bir kez daha şaşırmasına yol açtı. Laik görünümlü modern Menderes 29 Mayıs 1950 tarihindeki meclis konuşmasında Atatürk devrimlerini halk tarafından kabul edilenler ve edilmeyenler olarak ikiye ayırarak ilk işaret fişeğini patlattı. Özellikle laiklik için halk tarafından kabul edilmemiş bir devrim imajı yaratılıyordu. Kuşkusuz kendi anladığı şekliyle Erdoğan'dan daha Atatürkçü olan Menderes, Erdoğan'ın en azından söylemindeki kişi layık olmaz, devlet layık olur çizgisinin bile gerisindeydi. laikliği ve demokrasiyle sürdürmenin zorlukları ortaya çıkmaya başlamıştı. Din istismarını sevmeyen CHP, siyasi rekabete 1-0 yenik başlıyordu. Din alanındaki olmaması gereken istismarın yol açtığı haksız rekabete karşı koyma çabaları CHP'yi istemediği noktalara sürükleyecekti. CHP, dini devlet kontrolüne almak için 3 Mart 1924'te Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kurmuştu. Günümüzden bakıldığında devletin diyaneti elinde tutması, din ve devlet işlerinin ayrı tutmasını öngören laikliğe pek uymuyor. Ancak zamanın ruhu laikliği korumak için dinin devlet kontrolüne alınmasını gerektiriyordu. Günümüzde çelişki gibi görünen vakti zamanında pek de öyle değildi. Zamanın ruhu işte. Keza 1924'te CHP'nin 29 merkezde açtığı İmam Hatip mektepleri de zamanın ruhu içinde dini kontrol altında tutmayı, bunun için de aydın din adamları yetiştirmeyi hedefliyordu. Ancak zamanın ruhu değişince niyetler de değişti. Diyanet sadece bir mezhebi dikte etme aracına dönüştü. 12 Eylül darbesi sonrası patlayan AKP döneminde ise genel lise haline getirilmeye çalışılan İmam Hatipler ise siyasal İslam'ın arka bahçesine dönüştürülmek istendi. Nereden nereye? Zamanın ruhu işte. Komünist yuvası denilen köy enstitülerinin kurucusu Hasan Ali Yücel, dindar bir aileden gelen namazında niyazında bir devlet adamıydı. Şapka kanunundan ötürü yıllarca evden çıkmayan babası Mevlevi'ydi. Babası gibi tekkeleri seviyordu. Yıllarca hatim dersi almıştı, ezberi mevlit okuyabiliyordu. Komünistlikle alakası yoktu. Kendi arka bahçem köy enstitülerini kapat. İleride İslamcı muhalefetin arka bahçesi olacağını öngöremediğin imam hatipleri iyi niyetle kendi elinde kur. CHP işte böylesine fazla saf ve art niyetsiz bir parti işte. Hiç olmazsa köy enstitüleri dursaydı. Menderes bugün yaşasa Demirel'in yaptığı gibi CHP'ye oy verirdi. CHP'nin iyi niyetle hem dindar halk kesimleriyle bütünleşmek hem de laikliği korumak için yaptıklarının daha fazlasını Demokrat Parti'den başlayarak tüm sağ partiler siyasi istismar için yaptılar. Halkın dini duygularını sömüren Menderes, 1950'de din derslerini okullarda zorunlu hale getirmiş, Türkçeleştirilmiş 1924 Anayasası'nı Osmanlıca'ya çevirtmiştir. Bu havadan etkilenen dinciler Atatürk büstlerine, heykellerine saldırmaya başlamışlardır. Demokrat Parti içindeki laikliğe bağlı kesimler bu gelişmeleri başlangıçta önemsiz görerek bir anlamda günümüzün liberallerinin düştüğü hataya düştüler. Eski komünist ve Atatürk'ün eski başbakanı Celal Bayar bile sonunda teokrasi bir daha geri gelmemek üzere ebediyen yıkıldı diyerek tavır almak zorunda kaldı. Şimdi bugünden o güne bakıldığında Menderes'in de çoğu DYP'linin de aslında dinci olmadıklarını ama din istismarı yapmayı tercih ettiklerini çok daha net görüyoruz. Kendi özel hayatlarında tercihlerini laiklik ve modernlikten yana yapmışlardı ama vatandaşın durumunun farkında oldukları için siyasi amaçlarına uygun bir denge tutturmaya çalışıyorlardı. Özel hayatlara kesinlikle saygılıyım ve meseleyi şekle indirmek istemiyorum ama gelin geçmişten bugüne sıralayıp sağcı başbakanların geçirdiği evrime bakalım. Dindarlığı sömüren ama dinen zina sayılacak sevgilisi bile olan Menderes. Nur talebesiyim diyen ama akşam eve gittiğinde dinen yasak viskisini yudumlayan Demirel. Kendisi namazında niyazında ve ağzını işçi koymayan ama eşi ve çocukları kendisine pek benzemeyen Turgut Özal. Ve son olarak tarif etmemize gerek olmayan Erdoğan ve ailesi. Cumhuriyet'in ilk yıllarından başlayarak din istismarlarıyla gelişe gelişe geldiğimiz nokta budur. Tabii gelinen noktada Bayar ailesi gibi Menderes ailesinin günümüzde yaşayan fertlerinin artık günümüz CHP'sine oy verdiklerini anımsatmakta fayda var. Emin olun Menderes bugün yaşasa CHP'ye oy verirdi. Zaten İzmir'de yaşayan, adını taşıyan ve adeta kopyası olan Doktor torunu Adnan Menderes de annesi Münevver Menderes gibi CHP'ye oy veriyor. Celal Bayır'ın torunları da öyle. Menderes'le birlikte asılan Fatih Rüştü Zorlu'nun Gezi direnişinde tanıştığım torunlara da öyle. Turgut Özal'ın eşi ve tüm ailesi de öyle. Gezi direnişine okuduğu Georgetown Üniversitesi'nden destek veren bir zamanların meşhur Küçük Turgut'u dedesinin adını taşıyan torun Turgut Özal da öyle. Rahmetli Turgut Özal da yaşasa CHP'ye oy verirdi. En azından eşinin ve çoluğunun çocuğunun zoruyla. Rahmetli Demirel'in yıllarca mücadele ettiği CHP'ye oy vererek bu hayata göz yumduğunu bilmekte yarar var. Tıpkı kaldırılan saltanatın sahipleri, Osmanoğullarının torunlarının günümüzde layık CHP'ye oy vermeyi tercih etmeleri gibi. Emin olun Tayyip Erdoğan'ın torunları bile günü geldiğinde CHP'ye oy vereceklerdir. Kim bilir Erdoğan'ın bile sabah akşam saydırdığı CHP'ye oy vereceğini görebiliriz. hayaldi, gerçek oldu der. Hangisine sorsanız hep dini kontrol altında tutmak içindi derlerdi. Çoğunda haklılık payı da vardı ama bunu da hiç ortalığa söylemediler. Tek parti döneminin CHP'sinin dinin istismarını önlemek için yaptıklarını dipten geldikleri için halk çocuğu sayılan tüm sağ siyasetçiler dinin siyasi istismarını yaparak geliştirdiler. Türkiye'ye sayısız faydaları olan tüm bu isimler din istismarı konusunda hep Türkiye'ye kötülük yaptılar. Ve hayatlarının son döneminde de aynaya baktıklarında acı gerçeği gördüler. Halk çocuğu merkez sağ siyasetçilerinde son durağı dönüp dolaşıp CHP oldu. Zaman hep CHP'yi haklı çıkarıyor da olan geciktirmelerden ötürü Türkiye'ye oluyor. Ama kazanan halkın çocuğu CHP olacak. DP CHP'yi kapatmayı bile tartışmıştı. AKP de aynı yolda. Demokrat Parti ipin ucunu kaçırmış, laik demokratik cumhuriyet sarsılmaya, muhalefetin üzerindeki artan baskıları da siyasi kutuplaşmayı artırmaya başlamıştı. Öyle ki DP meclisteki görüşmeleri kamuoyuna yansıtmayı yasaklayabiliyordu. AKP iktidara geldiğinde ilk icraatlarından biri ne ilginçtir, mecliste özel TV'lerin canlı yayın yapmasını yasaklamak oldu. Meclis TV yayınlarına da saat sınırlaması getirildi. İstenmeyen durumlarda da Meclis TV yayınları kesildi. Ne benzerlik değil mi? Rejim tartışmalarıyla halkın demokratik talepleri yükselmeye başlarken imdada yine kurucu parti CHP yetişti. CHP muhalefetti ama tıpkı bugün de CHP'nin sloganı haline geldiği gibi önce Türkiye diyordu. İktidardaymış gibi Türkiye'nin önünü açacak projeleri üretiyordu. Cumhuriyeti kurmuş, çok partili demokrasiyi getirmişti ama ileriye gidişi devam ettiren yoktu. Görev yine CHP'ye düşüyordu. Demokrasinin geliştirilmesi ve güvence altına alınması konularında oluşturulan projeler 12 Ocak 1959'da toplanan 14. CHP kurultayında ilk hedefler beyannamesi adıyla halka açıklandı. Bildiride CHP'nin iktidar olması halinde hayata geçireceği projeler arasında çift meclis, nispi temsil sistemi, anayasa mahkemesi, yargı bağımsızlığı, yargıç güvencesi gibi rejimin yeniden yapılanması ve basın özgürlüğü gibi özgürlüklerin güvenceye alınmasına ilişkin öneriler yer almaktaydı. Keza sendikal haklar ve sosyal adalet öne çıkarılmıştı. Ne tuhaf değil mi? Gelin 2015'teki CHP'nin seçim bildirgesine bakın. Aradan yarım asır geçmiş, sorunlar aynı. Nispi temsil önerisinin yerini %10 seçim barajının düşürülmesi almış. Artık Anayasa Mahkemesi var ama yargı bağımsızlığı hala yok. Grev ve lokat hakkı artık tartışılmıyor ama bu kez de sendikal hakların bypass edilmesinde kullanılan taşeron sisteminin kaldırılması gerekiyor. Aynı yani. Çünkü yıllar içinde sağ iktidarlar darbecilerden bile daha az özgürlükçü olmuş. CHP ne getirmek istediyse budamışlar. CHP hep sil baştan yine mücadele vermiş. Sürekli dejavu. Beyanname DP için bir tehditti. Çünkü rejim tartışmasını alevlendirmişti. Siyaset daha da sertleşti. DP'nin özgürlükleri kısıtlaması, muhalefete kurduğu baskı daha da arttı. DP için de CHP'nin kapatılmasına dek varan düşünceler oluştu. Tıpkı AKP'li Ankara Belediye Başkanı Melih Gökçe'nin, tıpkı İslamofaşist çizgideki Abdurrahman Dilipak gibi gazeteci yazarların açık açık günümüz CHP'sinin kapatılmasını istemeleri gibi. İnönü'nün yurt gezilerinde saldırıya uğradığı, tahkikat komisyonlarının açıldığı, CHP'nin halka ayaklandırmak için kapatılması gerektiğinin bile DP grubunda dile getirilebildiği bu tehlikeli süreç maalesef 27 Mayıs 1960 darbesiyle sonuçlandı. AKP'nin de zaman zaman günümüz CHP'si için benzer suçlamalarda bulunması kulağa ne kadar tanıdık geliyor değil mi? Her türlü sivil darbe girişiminde bulun, sonra CHP artı ordu diye darbeci CHP'yi beyinlere yerleştirmeye çalış. Millet de yiyor. İlk hedefler beyannamesiyle özgürlüklerin peşinde koşarken darbeci oluveren bahtsız CHP. Darbeden sonraki 1961'deki ilk seçimlerde de yaygın kanıya göre CHP artı ordu görüntüsü yüzünden CHP yine iktidarı kazanamayacaktı. Oysa çoğunluk sistemiyle yapılan son seçimler olan 1957 seçimlerinde CHP yeniden yükselişe geçmiş, DP %48.6 ile 424 sandalye kazanırken CHP %41.4 ile 178 sandalye kazanmıştı. Bir görüşe göre 1960 askeri darbesi olmasa halk zaten DP'ye sandıkta cezasını kesecekti. Bilemeyiz. Keşke darbe olmasaydı da bilseydik. 1960 darbesiyle gelen askeri yönetim, CHP'nin ilk hedefler beyannamesinde öngördüğü özgürlüklerden yola çıkarak özgürlükçü 1961 anayasasının mimarı oldu ama darbeler dönemi de açılmış oldu. Hele de Menderes ve arkadaşlarının idamı gelecekteki daha da artacak siyasi kutuplaşmaların tohumlarını attı. İnönü idamları engellemek için çok çabaladı. Yargılamanın yapıldığı yasa adayla telsiz bağlantısı kurma çabaları bile engellendi. Tıpkı bugünkü AKP gibi demokrasiyi sadece 4 yılda bir yapılan seçimde halkın sandıktan çıkan partiye verdiği yetkinin her şeyin üzerinde olması sanan Demokrat Parti, demokrasinin tek başına iktidarın bile ülkeyi muhalefetle birlikte yönetmek olduğunu anlamak istemiyordu. Cezasında çok ağır ödediler. Kızanları bile idamlarına üzüldü, gözyaşı döktü. Sağ siyasetçiler bu kadar özgürlük Türkiye'ye bol gelir diyerek ilk günden 1961 anayasasına karşı çıktılar. Türkiye böylesine tuhaf bir ülkedir işte. Kendisine demokrat ve darbe karşıtı diyenler özgürlüklere karşı çıkarlar. Demokrasi sınavında darbeci askerlerin bile gerisine düşerler. Allah aşkına günümüzde siyasal İslamcıların bile AKP döneminde yaşananları bize 28 Şubat bile yaşatmadı demesi de aynı kapıya çıkmıyor mu? Yine dejavu. CHP'nin talihsizlikleri ve yanlış algılanmaları hep sürdü. İlk hedefler beyannamesi muhteşemdi de öngörülenlerin askeri darbe döneminde ağırlıklı olarak CHP'lilerin yer aldığı kurucu mecliste anayasallaşması ve sonrasında 27 Mayıs darbesinde irili ufaklı roller üstlenmiş Orhan Erkanlı, Orhan Kabibay gibi pek çok asker emeklisinin CHP'de milletvekilliğini tercih etmelerinin zamanın ruhu içinde önlenememesi özgürlükçü CHP'yi, özgürlükçü anayasa hazırlasa da sonuçta darbeciliği tartışmasız olan orduyla özdeş hale getirdi. Talihsiz CHP'nin üzerine hep tüm rakiplerinden daha fazla hedeflediği özgürlükler değil, uzak durmaya çalıştığı darbecilik yapıştı. Kabul etmek gerekir ki asıl olan rejim olunca CHP'nin askeri müdahalelere çok da uzak kalamadığı bir dönemdi. Her şeyden önce İnönü asker kökenliydi. İki şapkası vardı, denge tutturmaya da çalışıyordu. 1960 darbesinin tecrübesiyle daha sonraki 1971 müdahalesi ve 1980 darbesinde çok daha farklı bir CHP olacaktı. Artık darbelere en çok karşı çıkan ve en çok mücadele eden CHP'ydi. Kuşkusuz artan laiklik kaygılarıyla birlikte 28 Şubat müdahalesi ve 27 Nisan muhtıramsız şeyi sırasında da yalpalama olacaktı ama bugünkü CHP'nin dili kesinlikle tüm bunların arkasında durmuyor. 1960'taki ilk darbe yüzünden darbeci yaptısı yiyen CHP artık iktidardan da devletten de yıllardır çok uzaktı. Dolayısıyla statükodan ve statükonun koruyucusu darbelere en fazla karşı olan parti. Ama yeni durumun hala farkında olmayanlar CHP'nin içinde de var. Ortanın solu nere, CHP nerede? Aslında Atilla İlhan hangi sol diye çok güzel sormuştu. Hangi sol tartışması günümüzde de sürüyor. Parti sol olamadığı için yerinde sayıyor diyenlere bakıldığında Ercan Karakaş veya Fikri Sağlar'ın anladığı sol ile parti içindeki Muharrem İnce gibi ulusalcıların anladığı sol arasında fark var görünüyor. Bu isimlerin hepsi birbirinden kıymetli ve solun tonlarındaki farklılığı onlar keşfetmedi. Ezelden beri CHP'nin içinde vardı. Belki soldan ne anladığımıza bakmak için doğru sorular şunlardır. Perinçek'in Ulusalcı Vatan Partisi sol mu? Demirtaş'ın Kürt milliyetçisi HDP'si ne ölçüde sol? Mesele sol olunca birbiriyle çatışmalı bu iki uçta solculuğu diğer tarafa bırakmak istemiyor. Ama ikisi de solcu. İşte CHP içindeki sol meselesi aslında Vatan Partisi ile HDP arasındaki meselenin çok daha yumuşatılmış halidir. Belki de doğrusu CHP'deki bileşkedir. Aynı tartışma CHP'de başka versiyonuyla vardı. Ecevit ortanın solunu parlatırken lafın patentin kendisine ait olduğunu söyleyen ve haklı da olan İsmet İnönü'nün anladığı solculuk anlayışı daha çok devletçiliğin anlatımı gibidir. Aynı İnönü daha sonra CHP kurulduğu günden bu yana ortanın solunda bir partidir derken de Ecevit ve arkadaşlarının kafasındaki merkez sol görüşü kastetmişti. İnönü kendisini sürekli geliştiren bir devlet adamıydı. Hakikaten Ecevit'in solculuğunun İnönü ile nerelerde kesişip nerelerde ayrıştığını saptamak bugün için bile zordur. Bugün de durum aynı bence. İnönü ile Ecevit arasındaki yok sanılan ortak nokta bugünün CHP'lileri arasında da var. Belki de CHP'deki yerleşik solculuğun en iyi tarifini biz laikliği kabul ettiğimiz gün ortanın solunu benimsemiştik diyen İnönü yapmıştır. Gerçekten de kendisine sol diyenleri birleştiren ana ortak özellik laikliktir. CHP'lerin diğer solcu yanları birbirine hiç benzemeyebiliyor. Bir anda özgürlükçülükleri, Başka bir anda da devletçilikleri kabarabiliyor. Galiba en doğrusu CHP'nin içindeki herkesin sağ siyasetçilerden hem daha özgürlükçü hem daha devletçi olabildiklerini söylemek. Hani ABD'de cumhuriyetçilerle demokratlar vardır ya, bizim CHP'lilere de topluca cumhuriyetçi demokratlar diyebiliriz. Ortanın solunun darbecilikten kurtuluşu. 1961 Anayasası'nın Türkiye'ye bol geldiğini iddia eden ve komünizm tehdidini öne çıkaran çevreler 1961 Anayasası ve CHP aleyhine kampanya başlattılar. Bu süreç 12 Mart 1970'te askeri bir muhtıra ile sonuçlandığında CHP'nin liderliğini üstlenecek Ecevit, CHP'nin artık darbeci olmadığını gösterecek fırsatı da bulmuştu. Askeri müdahaleyle merkez sağın lideri Demirel'in hükümeti istifa ettirilirken aslında merkez sağın istekleri yerine getiriliyordu. Türkiye işte, her işi tuhaf, her işi ters. Sol gösterip sağ vuran askerler hükümeti kurma görevini CHP'den istifa ettirilen Nihat Erim'e vermişti. Deyim yerindeyse CHP ne istiyorsa tam tersi yapılıyordu ama CHP'nin eliyle. CHP içindeki kendi kafasına göre solculuğu, kendi kafasına göre devletçilik sanan devletçi damar harekete geçmişti. Aynı Nihat Erim'in Ecevit'in başlattığı ortanın solu hareketinin içinde yer alması herhalde hangi sol sorusunu kafanıza bir kez daha canlandırmıştır. Bu durum üzerine Ecevit muhtıra ile yapılan askeri müdahalenin CHP'ye karşı olduğunu belirterek genel sekreterlik görevinden ayrıldı. Devletimize zeval gelmesin diye Erim hükümetine bakan da veren CHP'den 43 milletvekili ise Ecevit'e destek verdi. Aslında bu devletçi solculukla özgürlükçü solculuğun ayrışmasıydı. Tabii Ecevit'in de kendine göre devletçi yanları olduğunu göz ardı etmemek gerekiyor. Hadi CHP'deki devletçiliğin tonları farklıydı deyip geçelim. 12 Mart 1971'de başlayan ve 1973 seçimlerine kadar devam eden süreçte Ecevit hareketi güçlendi. Görevinden istifa eden İnönü'nün yerine genel başkan seçilen Ecevit'le gidilen 1973 seçimlerinin galibi ise %33,3 oyla CHP oldu. İlkokul 5'teydim. Sabaha kadar radyodan sonuçları dinledik. Artık babamın partisi birinci partiydi, umutlanmıştık. Sosyal demokrasi artık koalisyon yoluyla da olsa iktidara gelebileceğini göstermişti. Ama hangi sol sıkıntısı sürüyordu? CHP sol da hangi sol? Ecevit, İnönü'nün hayalini gerçekleştirmek amacıyla toprak işleyenin, su kullananındır dediği için CHP'de başını Turhan Feyzoğlu'nun çektiği bir başkaldırı eylemiyle karşılaşacaktı. Turhan Feyzoğlu, günümüzde CHP liderliği için zaman zaman adı geçen Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzoğlu'nu büyüten babası sandığı dedesiydi. Metin Feyzoğlu, annesi doğumda vefat edince dedesi tarafından evlat edinilmiş, bu gerçeği de çok sonraları öğrenmişti. Artık Feyzoğlu gibi efsane isimler siyaseten demodeydi. CHP'deki zamanın ruhuna uymuyorlardı. CHP, 1977 seçimlerinde de gelişmesini sürdürerek %41,4 ile hala kırılamayan tarihi rekorunu kırdı. Artık evimizde televizyon vardı, babamla sabaha kadar TV'nin başından ayrılmadık. Seçim gecesi babamın tek kardeşi olan halam doğum yaptı, telefonlaştık, hastaneye bile gidemedik. Babam gibi hasta CHP'li halamın seçim gecesi doğan üçüncü kızının adı Ecevit'in 1977 zaferini hiç unutturmaması için o gece alınan ortak kararla Seçil konuldu. İkinci ayrımın sonu sayfa 36.